Ayrım 32.
Ah, ne kadar aptal ve safsın, dedi Don Quixote. Bütün bunların onun için büyük iltifat olduğunu anlamıyor musun? Şunu bilmen gerekir ki bizim şövalyelik geleneğimizde hizmetinde birçok gezgin şövalye bulunması bir hanım için büyük şereftir. Bu şövalyeler sırf onun meziyetlerinden dolayı ona hizmet etmeyi amaçlar ve sınırsız sevgilerine, hanımın kendilerini şövalyesi olarak kabul etmesinden başka karşılık beklemezler. Yüce Tanrımızı da böyle sevmemiz gerekiyormuş diye duydum, dedi Sancho. Sırf sevmek adına bir lütuf ummadan, cezadan korkmadan. Yine de ben, benim için yapabileceği şeyler adına sevmek eğilimindeyim onu. Sen ne garip köylüsün Sancho, dedi Don Quixote. Bazen ne kadar akıllıca sözler söylüyorsun. Okula gitmiş gibi adeta. Yemin ederim okumayı bilmiyorum, diye cevap verdi Sancho. O sırada Üstad Nikola biraz beklesinler diye seslendi. Durup yol üstündeki bir pınardan su içmek istiyorlardı. Don Quixote durdu. Sancho da buna çok sevindi. Çünkü yalan söylemekten sıkılmıştı. Efendisinin kendisini faka bastırmasından korkuyordu. Gerçi Dulcinea el Toboso'lu bir çiftçi kızı olduğunu biliyordu ama hayatında görmemişti. Bu arada Cardenio karşılaştıklarında Dorothea'nın üzerinde olan kıyafeti giymişti. Pek güzel olmasa da kendi giysilerinden iyiydi. Pınar'ın orada hayvanlarından indiler ve rahibin handan aldığı yiyeceklerle kıt kanaat da olsa müthiş açlıklarını bastırdılar. Bu arada yoldan geçen bir delikanlı durup pınar başındakilere dikkatle baktıktan sonra Don Quixote'nin üzerine atladı ve bacaklarına sarılıp bile isteye ağlamaya başladı. Şöyle diyordu: "Aman efendim, zat-ı âliniz beni hatırlamadınız mı? İyi bakın, ben Andres'im. Hani beni bağlı olduğum meşeden çözdürmüştünüz." Don Quixote kendisini tanıdı ve elinden tutup diğerlerinin yanına götürerek dedi ki: "Dünyada yaşayan terbiyesiz, kötü yürekli insanların yaptıkları haksızlıkları düzeltmek için gezgin şövalyelerin varlığının ne kadar önemli olduğunu kavramanızı istediğimden bir şey anlatacağım. Geçtiğimiz günlerde bir ormandan geçerken bir takım haykırışlar, çok acıklı feryatlar işittim. Dertli, yardıma muhtaç birinden gelir gibiydi. Kendimi buna mecbur hissederek derhal acıklı seslerin geldiğini tahmin ettiğim yere doğru gittim ve şu karşınızda gördüğünüz delikanlıyı bir meşeye bağlanmış halde buldum. Onu burada görmek beni çok mutlu etti. Çünkü anlatacaklarımın şahidi olarak yalan söylememe izin vermeyecektir. Dediğim gibi bir meşe ağacına bağlıydı. Belden yukarısı çıplaktı ve köylünün biri bir kısrağın kayışıyla kırbaçlayıp duruyordu onu. Sonradan efendisi olduğunu öğrendim. Ben bu durumu görür görmez bu korkunç dayağın sebebini sordum. Acımasız herif, hizmetkarı olduğu için ve ihmalleri aptallıktan ziyade hırsızlıktan ileri geldiği için kırbaçladığını söyledi. Bu çocuk da, "Beyefendi, ücretimi istediğim için kırbaçlıyor beni," dedi. Efendisi uzun uzun dil döktü, mazeretler ileri sürdü. Hepsini dinledim ama kabul etmedim. Sonuçta çocuğu çözdürdüm ve köylüden çocuğu yanında götürüp ücretini son riyaline kadar alasıyla ödeyeceğine dair söz aldım. Bütün bunlar doğru değil mi oğlum Andres? Fark etmedin mi ne kadar kesin emir verdim? O da ne kadar büyük bir tevazuyla benim istediğim, emrettiğim, şart koştuğum her şeyi yapacağına söz verdi. Cevap ver, sakın çekinme, tereddüt etme. Olanları bu beylere anlat ki yollarda gezgin şövalyeler olmasının dediğim kadar yararlı olduğu anlaşılsın. Zat-ı âlinizin bütün söyledikleri çok doğru, diye cevap verdi oğlan. Ama olayın sonu zat-ı âlinizin düşündüğünün tam tersi oldu. Nasıl tersi, dedi Don Quixote. Yani adam paranı ödemedi mi? Ödemediği gibi, dedi oğlan. Zat-ı âliniz ormandan çıkıp da biz yalnız kalınca beni tekrar aynı meşeye bağlayıp öyle bir kırbaçladı ki derisi yüzülmüş Aziz Bartolomeos gibi oldum. Her kırbaçta da sizinle alay ediyor, bir taş savuruyordu. O kadar acıtmasa ben de gülerdim söylediklerine. Kısacası beni öyle kötü dövdü ki bu aradaki süreyi hastanede tedavi görerek geçirdim. Bütün bunların kabahati de zat-ı âlinizde. Çünkü yolunuza devam edip çağrılmadığınız yere gitmeseydiniz, başkalarının işine karışmasaydınız, efendim bana 15-20 kırbaç vurmakla yetinir, sonra serbest bırakıp borcunu öderdi. Ama zat-ı âliniz onu öyle yersiz şekilde aşağılayınca, o kadar kötü sözler söyleyince çok sinirlendi. Sinirini zat-ı âlinizden çıkaramadığı için de yalnız kalınca kabak benim başıma patladı. Bana öyle geliyor ki ömrüm boyunca erkek olamayacağım bu yüzden. Bütün bunlar ben oradan ayrıldığım için olmuş dedi Don Quixote. Senin paran ödeninceye kadar orada kalmalıydım. Onca tecrübeden şunu bilmeliydim ki hiçbir köylü kendi çıkarı olmadıkça verdiği sözü tutmaz. Ama hatırlıyorsundur Andres, paranı vermezse onu arayacağıma ve balinanın karnına saklansa bile bulacağıma yemin etmiştim. Doğru dedi Andres ama bir işe yaramadı. Şimdi görürsün yarayıp yaramayacağını dedi Don Quixote. Bunun üzerine aceleyle kalktı ve Sancho'ya onlar yemek yerken otlamakta olan Rosinante'ye gem vurmasını emretti. Dorothea ne yapmak niyetinde olduğunu sordu. Don Quixote de gidip köylüyü bulmak ve dünyadaki bütün köylülere inat, fena halde cezalandırıp Andres'in parasını son meteliğine kadar ödetmek istediğini söyledi. Bunun üzerine Dorothea verdiği söz yüzünden kendisini kurtarıncaya kadar hiçbir serüvene katılamayacağını hatırlattı. Bunu herkesten iyi onun bildiğini, bu sebeple krallığını kendisine iade edinceye kadar öfkesini yatıştırmasını söyledi. Doğru dedi Don Quixote. Dediğiniz gibi hanımefendi, Andres'in benim dönüşüme kadar sabretmesi gerekiyor. Ben kendisine tekrar söz veriyor, yemin ediyorum. İntikamını alıp parasını ödetmeden pes etmeyeceğim. Ben bu yeminlere inanmıyorum dedi Andres. Dünyadaki bütün intikamlar yerine şu anda beni Sevilla'ya kadar idare edecek bir şeyleri tercih ederim. Varsa bana yenecek, yanımda götürecek bir şeyler verin. Zat-ı âliniz ve bütün gezgin şövalyeler de Tanrı'ya emanet olun. Ceza olarak da bana ne kadar faydaları olduysa kendilerine de o kadar olsun. Sancho çuvalından bir parça ekmekle bir parça peynir çıkarıp oğlana verdi ve dedi ki, ''Alın Andres kardeş, başınıza gelen felaketten hepimize bir pay düşüyor.'' ''Size ne pay düşüyor ki?'' diye sordu Andres. ''Size verdiğim bu peynirle ekmeğin payı.'' diye cevap verdi Sancho. ''Tanrı bilir, eksikliğini hisseder miyim, etmez miyim? Çünkü şunu bilin ki arkadaşım, biz gezgin şövalye silahtarları çok açlığa ve bahtsızlığa maruz kalırız. Anlatılmaktan çok yaşanan başka şeylere de.'' Andres peynir ekmeğini aldı, başka kimsenin bir şey vermediğini görünce başını önüne eğip yola koyuldu. Yalnız giderken Don Quixote'ye dedi ki, ''Tanrı aşkına sayın gezgin şövalye, bir daha bana rastlayacak olursanız, beni paramparça ettiklerini görseniz bile imdadıma koşmayın, yardım etmeyin, kara bahtıma bırakın beni. Nasılsa zat-ı âlinizin yardımından gelecek felaketten büyüğü olamaz. Size de dünyadaki bütün gezgin şövalyelere de lanet olsun.'' Don Quixote onu cezalandırmak üzere kalkıyordu ki Andres koşmaya başladı ve kimse peşine düşmeye cesaret edemedi. Don Quixote Andres'in anlattıkları yüzünden çok utanmıştı. Ötekiler iyice utandırmamak için gülmemeye büyük bir özen göstermek zorunda kaldılar. 32. Bölüm. Don Quixote ve takımının handa başlarına gelenlere dair. Mükellef yemek biter bitmez hayvanlar eğerlendi ve anlatmaya değecek başka bir olayla karşılaşmadan ertesi gün Sancho Panza'nın korkulu rüyası olan hana vardılar. Sancho içeri girmek istemediği halde mecbur kaldı. Don Quixote ile Sancho'nun geldiğini gören hancı, karısı, kızı ve Maritornes büyük bir sevinç gösterisiyle karşılamaya çıktılar. Don Quixote ağır başlı, ciddi bir eda ile karşılık verdi ve geçen seferkinden daha iyi bir yatak ayarlamalarını söyledi. Hancı'nın karısı, geçen seferkinden daha iyi bir ücret öderse, prenslere layık bir yatak hazırlayacağı cevabını verdi. Don Quixote ödeyeceğini söyleyince, aynı eski ardiyede makul bir yatak hazırladılar. Çok yorgun ve sersem olduğu için hemen yattı. Kapısı kapanır kapanmaz hancının karısı berberin üstüne saldırıp sakalına yapışarak dedi ki, ''Tanrı hakkı için artık kuyruğumu sakal olarak kullanamazsınız. Geri verin bana kuyruğumu. Kocamınki yerlerde sürünüp duruyor, rezil oldu. Tarağını diyorum. Ne güzel kuyruğuma takardı.'' Kadın asılıp çektiği halde berber kuyruğu vermek istemiyordu. Sonunda rahip vermesini söyledi. Artık bu oyunu sürdürmesine gerek yoktu. Kendi halinde ortaya çıkıp Don Quixote'ye kürek mahkumu hırsızlar tarafından soyulduktan sonra kaçıp bu hana geldiğini söyleyebilirdi. Prensesin silahlarını soracak olursa onu önden krallığındakilere haberci olarak hem kendi gelişini hem de yanında hepsinin kurtarıcısını getirdiğini müjdelemek üzere gönderdiğini söyleyeceklerdi. Bunun üzerine berber içi rahatlayarak kuyruğu hancının karısına verdi. Don Quixote'yi kurtarmaları için ödünç verdiği diğer her şeyi de iade ettiler. Handakilerin hepsi Dorothea'nın güzelliğine ve çoban Cardenio'nun boyuna bosuna şaşırdılar. Rahip handa ne yemek varsa hazırlamalarını söyledi. Hancı da iyi bir ücret umarak çabucak iyi kötü bir sofra hazırladı. Bütün bunlar olurken Don Quixote hep uyuyordu. Uyandırmamayı tercih ettiler. Çünkü o sırada yemekten çok uykuya ihtiyacı vardı. Yemekten sonra hancı, karısı, kızı, Maritornes ve sofradaki bütün yolcular Don Quixote'nin tuhaf çılgınlığını, onu ne halde bulduklarını konuştular. Hancının karısı onlara Don Quixote ile katırcının başlarına gelenleri anlattı. Sonra acaba Sancho etrafta mı diye bakıp göremeyince Sancho'nun altı okka edilişini anlattı. Bu herkese epeyce güldürdü. Rahip Don Quixote'nin okuduğu şövalye kitaplarının aklını başından aldığını söyleyince hancı dedi ki, ''Böyle bir şey nasıl oluyor anlamıyorum. Doğrusu benim anladığım kadarıyla dünyada bunlardan güzel kitap yok. Bende burada 2-3 tanesi var, bir takım başka kağıtlarla birlikte. Gerçekten de hem bana hem daha birçoklarına hayat verdiler. Hasat zamanı bayramlarda buraya çok sayıda çiftçi toplanır. Aralarında her zaman okumayı bilen birileri bulunur. Bir tanesi bu kitaplardan birini eline alır, 30 kişi etrafına halka olur dinleriz. O kadar hoşumuza gider ki 1000 tel beyaz saçtan kurtuluruz. En azından ben kendi adıma şunu söyleyebilirim ki, şövalyelerin indirdiği o korkunç öfkeli darbeleri dinledikçe benim de içimden aynı şeyi yapmak gelir. Gece gündüz bunları dinlemek ister canım. Ben de aynen öyle dedi hancının karısı. Evde siz o kitapları dinlerken huzur buluyorum ancak. O kadar dalıyorsunuz ki azarlamayı unutuyorsunuz. Evet doğru dedi Maritornes. Doğrusu benim de çok hoşuma gidiyor o kitapları dinlemek. Çok güzel. Hele hanımın biri portakal ağaçlarının altında şövalyesine sarılmışken, bir Nedime de hem kıskançlıktan ölüp hem de korku içinde nöbet tutarken, balla kaymak sanki diyorum ben. Siz nasıl buluyorsunuz peki küçük hanım, dedi rahip hancının kızına dönerek. İnanın bilemiyorum efendim, diye cevap verdi kız. Ben de dinliyorum, aslında anlamadığım halde dinlemek hoşuma gidiyor. Ama babamın sevdiği kavgaları sevmiyorum ben. Şövalyelerin sevgililerinden ayrı olduklarında yakınmaları hoşuma gidiyor. Hatta bazen öyle acıyorum ki ağlıyorum. Peki sizin için ağlasalar teselli eder miydiniz, dedi Dorothea. Ne yapardım bilemiyorum, diye cevap verdi kız. Ama o hanımlardan bazıları öyle zalim ki şövalyeleri onlara kaplan diyor, aslan diyor, daha bin türlü hakaret ediyorlar. Yüce İsa hakkına anlamıyorum. Bunlar ne kadar kalpsiz, vicdansız insanlar ki, şerefli bir adama bir kere bakmamak için Ölmesine, delirmesine razı oluyorlar. Bu kadar naz niye ben anlamıyorum. İffetli olduklarından yapıyorlarsa evlensinler. Zaten şövalyelerin istediği o. Sus kız dedi hancı. Sanki bu işleri çok bilirmişsin gibi konuşuyorsun. Genç kızların bu kadar çok bilmesi de konuşması da doğru değildir. Bu beyefendi sordu dedi kız. Ben de cevap verdim mecburen. Neyse dedi rahip hancıya dönerek. Bana şu kitapları getirin de bir bakayım. Memnuniyetle diye cevap verdi hancı. Odasına gidip asma kilitli eski bir valiz getirdi. Açıp içinden üç büyük kitap ve çok güzel el yazısıyla yazılmış bir takım kağıtlar çıkardı. İlk açtığı kitap Trakyalı Don Siron Hilio, ikincisi Hirkanyalı Felix Marte, üçüncüsü de büyük komutan Gonzalo Fernandez de Cordoba'nın öyküsü ve Diego Garcia de Paredes'in hayatıydı. Rahip ilk iki kitabın adlarını görür görmez berbere dönüp dedi ki, ''Şimdi burada arkadaşımın kahyasıyla yeğeni olmalıydı.'' ''Gerek yok.'' dedi berber. ''Onları ben de götürebilirim avluya veya şömineye. Hem şöminede çok güzel bir ateş yanıyor.'' ''Yani kitapları yakmak mı istiyorsunuz?'' dedi hancı. ''Sadece iki tanesini.'' dedi rahip. ''Don Sirongilio ile Felix Marte'yi.'' ''Ne yani?'' dedi hancı. ''Benim kitaplarım dinsiz mi, sapık mı ki yakmak istiyorsunuz?'' ''Sapkın demek istiyorsunuz dostum.'' dedi berber. ''Sapık değil.'' ''Öyle.'' dedi hancı. ''Ama yakmak istiyorsanız şu büyük komutanla Diego Garcia'nın kitabı olsun.'' Ötekilerden birinin yakılmasındansa kendi çocuğumun yakılmasına izin veririm daha iyi. Kardeşim dedi rahip, bu iki kitap yalancıdır. Saçmalıklarla, sayıklamalarla doludurlar. Bu büyük komutanın kitabı ise gerçek bir öyküdür. Gonzalo Fernandez de Cordoba'nın yaptıklarını anlatır. Kendisi çok sayıdaki büyük kahramanlığı sayesinde bütün dünyada büyük komutan olarak isim yapmıştır. Bu şanlı, şerefli ünvanı hak eden tek kişidir. Bu Diego Garcia de Paredes ise Estremadura'nın Trujillo kentinde doğmuş bir soyluydu. Çok cesur bir askerdi. O kadar kuvvetliydi ki hareket halindeki bir değirmen çarkını tek parmağıyla durdururdu. Bir köprünün başında durup elinde palasıyla koca bir ordunun köprüden geçmesini engellemişti. Buna benzer öyle şeyler yapmıştır ki yaptıklarını kendisi bir şövalye ve tarihçi alçak gönüllülüğüyle yazacağı yerde başkası serbestçe yazsaydı Hektorlar, Akileuslar, Rolandlar unutulur giderdi. Siz onu külahıma anlatın dedi hancı. Şu şaşırdığınız şeye bakın. Bir değirmen çarkını durdurmuş. Tanrı aşkına zat-ı âlinizin Hirkanyalı Felix Marte'nin yaptıklarını okumanız lazım. Tek kılıç darbesiyle beş devi ortadan ikiye bölmüştü. Sanki çocukların bakladan yaptıkları bebeklermişçesine. Başka bir seferinde de çok büyük, çok kuvvetli bir orduya saldırmış, hepsi tepeden tırnağa zırhlı, 1.600.000'den fazla askeri koyun sürüsü gibi dağıtmıştı. Peki ya Trakyalı Don Sironilio'ya ne demeli? Kitapta da görüleceği gibi o kadar cesur, o kadar gözü pekti ki, nehirde giderken suyun ortasından ateşten bir yılan çıkmış, o da gördüğü anda üstüne atlamış, pullu sırtına ata biner gibi oturup boğazını öyle bir sıkmıştı ki, boğulacağını anlayan yılan mecburen nehrin dibine dalmış, ellerini bir türlü gevşetmeyen şövalyeyi de peşinden sürüklemişti. Dibe vardıklarında ise şövalye kendini şahane güzellikte bir saray ve bahçede bulmuştu. Sonra yılan bir ihtiyara dönüşmüş, işitilmedik güzellikte şeyler anlatmıştı. Susun beyefendi, bunu duymuş olsaydınız bayılırdınız. Büyük komutanla o dediğiniz Diego Garcia halt etmişler. Bunu duyan Dorothea alçak sesle Cardenio'ya dedi ki, ''Hancımız da neredeyse ikinci bir Don Quixote.'' ''Bana da öyle geliyor.'' diye cevap verdi Cardenio. ''Görünüşe bakılırsa bütün o kitaplarda yazılanların aynen olduğundan son derece emin. Yalın ayak keşişler bile aksine inandıramaz onu.'' ''Bakın kardeşim.'' dedi rahip. Bu dünyada Hirkanyalı Felix Marte, Trakyalı Don Sironilio ve şövalye kitaplarında anlatılan diğer şövalyeler yaşamadı. Bunların hepsi uydurma, kurmaca, aylak zihinlerin ürünü. Sizin dediğiniz gibi eğlenceli vakit geçirmek için yazılmışlar. Sizin çiftçilerin okuyarak vakit geçirdikleri gibi. Size yemin ederim, böyle şövalyeler katiyen olmamıştır dünyada. Böyle kahramanlıklar ve saçmalıklar da olmamıştır. Siz bunları anlatacak başka birini bulun diye cevap verdi hancı. Benim alnımda enayi mi yazıyor, ağzım süt mü kokuyor? Benimle dalga geçmeye kalkmayın efendim. Ben dünkü çocuk değilim. O değerli kitaplarda anlatılan her şeyin saçma, yalan olduğunu söylüyorsunuz ama onlar Kraliyet Konseyi senyörlerinin izniyle basılıyor. Yalan olsa, insanın aklını başından alan o kadar savaşın, büyünün basılmasına izin verirler mi? Söyledim ya arkadaşım dedi rahip. Bunlar boş vakitlerimizde oyalanmamız için yazılan şeyler. Nasıl ki iyi yönetilen devletlerde işi olmayanların, çalışması gerekmeyenlerin ve çalışmayanların eğlenmesi için satranç, top ve bilardo oynanmasına izin verilirse, aynı şekilde bu tür kitapların da basılmasına izin veriliyor. Bu kitapların herhangi birinin gerçek olduğunu zannedecek kadar cahil bir insanın olamayacağı düşünülüyor. Ki öyledir de. Şu anda izin verilse ve dinleyiciler istese, şövalyelik kitaplarının iyi olmaları için ne gibi özelliklere sahip olmaları gerektiğini anlatırdım. Belki kimileri için yararlı hatta zevkli de olurdu. Ama ben buna çare bulabilecek kişilere görüşlerimi aktarma fırsatının çıkacağını umuyorum. Bu arada Sayın Hancı, lütfen söylediklerime inanın. Alın kitaplarınızı, kendiniz karar verin, yalan mı gerçek mi olduklarını. Umarım yararlı olur size. Tanrı korusun, siz de konuğunuz Don Quixote ile aynı dertten muzdarip olmayın. O olmaz dedi hancı. Ben gezgin şövalye olacak kadar deli değilim. Bu meşhur şövalyelerin dünyayı dolaştığı zamanki adetlerin şimdi kalmadığını görüyorum ben. Bu konuşmanın ortasında Sancho geldi ve artık gezgin şövalyelik adetinin olmadığını, bütün şövalye kitaplarının saçma ve yalan olduğunu duyunca çok şaşırdı, kafası karıştı. Kendi kendine karar verdi. Efendisinin bu yolculuğunun sonu nereye varacak diye bekleyecek, düşündüğü gibi mutlu bir son olmazsa, onu bırakıp karısıyla çocuklarının yanına eski işine dönecekti. Hancı valizle kitapları götürüyordu ki rahip şöyle dedi. Durun, şu kağıtlara bakmak istiyorum. Çok güzel bir el yazısıyla yazılmışlar. Hancı kağıtları çıkardı, okusun diye verdi. El yazısıyla kaleme alınmış, 8 kadar yapraktı bunlar. Başında da iri bir başlık vardı. Münasebetsiz meraklının hikayesi.